Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, bugün yeni yılın ilk programını yapacağız hep birlikte. Ben Enver Aysever ve yol arkadaşlarımla birlikte Halil bugün bizimle, Ali bugün bizimle ve bugün hep birlikte bu yayını birlikte gerçekleştireceğiz. Ve bu yayında bizimle birlikte sizin de olmanızı istiyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları hep beraber öteden beri değerlendiriyoruz, tartışıyoruz. Yeni yıla da devrettiğimiz pek çok konu var. Bütün bu konuları sizle birlikte konuşacağız. Orhan Alkaya ve Miyase İknur bugün bizimle olacak. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları konuşmak için ama daha çok mikrofonu size uzatmaya çalışacağız. Siz ne söylüyorsunuz içinde bulunduğumuz sürece, geçtiğimiz yıldan bugüne neler ve hangi koşullar devroldu, onları konuşmaya devam edeceğiz. Yolcu yolunda gerek başlıyor. Evet, birazdan telefon numaralarımızı arkadaşlarım tekrar önüme koyacak. Ben de onlar üzerinden bakıp size numaraları hatırlatmaya devam edeceğim. Numaralarımızı unuttuğum için değil, değişip değişmediğini kontrol etmek için arkadaşları zinde tutmakta yarar var. İşin latifesi bir tarafa, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımız şu günde gerçekten resmi olarak çıktığımız şu günde gerçekten büyük bir sıkıntı yaşıyoruz hepimiz. Neden derseniz, adında İstanbul olan ve Türkiye'deki kadınların emek vererek özellikle oluşturduğu bir yapıyı bu kadar kolaylıkla gözden çıkartmış olmak gerçekten insanın canını yakıyor. Telefon numaramızı veriyorum. 0212 809 3043. 0212 809 3043. Bana ulaşacaksınız ve özellikle başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere geçen seneden bu seneye devredilen en büyük sorun nedir, onu konuşmaya başlayacağız. Ayrıca 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız. Oradan da bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları, memleketin halini, hepsini tek tek konuşacağız. Hemen ilk konumuzla başlayalım. Kemal merhaba.
İyi akşamlar Enver Bey. İyi yıllar.
Teşekkürler, iyi yıllar. Umarım gerçekten iyi bir yıl olmuş olur.
Hem de o konuda bir dilekte bulunacaktım.
Buyurun.
Bağımsız ve tarafsız yargının olduğu, örneğin siz hemen bahsettiniz, İstanbul Sözleşmesi Danıştay tarafından nihai olarak çıkışımız onaylandı. Yani Cumhurbaşkanı'na siyasi erke rağmen vicdanıyla karar veren hukukun olduğu, bağımsız ve tarafsız hukukun olduğu, bilimsel yine bağımsız ve tarafsız bir eğitim sisteminin olduğu, artık Cumhuriyet'in 100. yılına da girdik. Bu emekleme dönemi falan diye adlandırıyorlar ama belli bir sürede geçti, artık bazı şeylerin aşıldığı, güzel şeyleri gördüğümüz bir yıl olmasını diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Evet dostlar, Erol Evgin'le devam ediyoruz. Aynı zamanda bir taraftan biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Ali Kocatepe, Erol Evgin, Aşkın Nur Yengi gibi müziğimizin kilometre taşlarını da teker teker programımızda ağırlayacağız. Ben geçen seneden bu seneye bize gelen ve gerçekten hepimizin yüreğini dağlayan en büyük sorunun açıkçası bu tarikat cemaat arasındaki acayip ilişki bağı vesaire ve devletin buna göz yumması farklı vesilelerle, bazen oy kaygısıyla. Dolayısıyla buradan özellikle taciz, tecavüz ve gizli kapaklı işlerin Türkiye'nin gündeminde olmasından kurtulmamız lazım geldiğini düşünüyorum ve bu sene devrettiğimiz en büyük sorunun bu sorun olduğunu düşünüyorum. Öte taraftan bununla da ilintili olan, tabii ki sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri meselesi önemli. Onu da bu bağlamda geçen seneden bu seneye devrolmuş en önemli sorun olarak görüyorum. Kuşku yok ki.
Tükenmeyen umut olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez. Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa, gözlerimde gözlerinin izi olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa.
Evet değerli dostlar, geçen seneden devrettiğimiz iki önemli sorunu anlatırken sesim bir anda gitti. Küçük bir teknik sorun oldu. Selçuk'la devam edelim, ardından derdimi anlatmaya devam edeceğim. Selçuk.
Emel Bey iyi akşamlar. 2020
İyi akşamlar.
Size sağlık ve başarılı nice programlar diliyorum. 2022'de olduğu gibi. Biz bu sabah saat 4'te yola çıktık. Afyon'a gittik. Afyon D tipi kapalı cezaevine gittik. Ve açık görüşümüz vardı. Sosyalist bir siyasi mahkum olan oğlumun çok selam var size.
Biz de selamlıyoruz.
Kendisi sesini duymamı istedi.
Hı. Evet, sesini duyuruyorsunuz şu anda. Selçuk gitti galiba. Evet, Selçuk hattan gitti değil mi arkadaşlar? Evet, peki Selçuk yeniden bağlandığında kendisiyle konuşmaya devam edeceğiz. Telefon numaramızı tekrar anımsatmak istiyorum. Siz değerli dostlarımızla konuşmak için 0212-809-3043. 0212-809-3043. Selçuk gibi pek çok siyasi mahkumun da olduğunu, hepimiz Selçuk'un oğlu gibi pek çok siyasi mahkumun da olduğunu biliyoruz. Tabii adil ve demokratik bir ülke koşullarının olması halinde bütün bunların umut ediyorum ki çözüleceği bir dünya da kurulacak. Ben kadına yönelik şiddetin, kadına yönelik özellikle şiddetin derken bunun yasal olarak teminat altında alındığı ve hepimizin çok da ihtiyacı olduğu bu İstanbul Sözleşmesi'nin de ortadan kalkmış olmasının ayrıca hazin bir tablo olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü evet büyük bir sorun. Ben kendi payıma da medya meselesinin en büyük sorunlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü medya madem dördüncü kuvvet ve madem biz bu dördüncü kuvvetin çalışanlarıyız, keşke koşullarımız bunu özgürce yapabilecek bir halde olsa. Maalesef medyanın hem denetleme, hem haber verme, hem de sorma soruşturma görevi giderek daha büyük bir sıkıntı haline geliyor. Sizlere sorduğum soru aynen geçerli. Geçen yıldan bu tarafa bize devrolunan sorunlar nelerdir? Yani sizce 2023'e devredilen en büyük sorun nedir? Elbette ki iktisadi sorunu da detaylı konuşacağız. Ali bugün hazırlamıştı. Birbirinden büyük ekonomik problemlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bugün zamlar ardı ardına geldi. Bu kadar çok zammın olduğu bir yerde de insanların nasıl geçinecekleri ayrıca büyük bir sorun. 0212 size alan kodu olarak vermiştim. Tekrar ediyorum numaramızı. Bugün mümkün olabildiğince de sizi konuşturmaya devam edeceğim. 0212-809-3043. Bahar.
İyi yayınlar diliyorum Enver Bey.
Vallahi Bahar, sana inanmakta güçlük çekiyorum. Yeni yılda da yakaladın ya, helal olsun.
Ama özellikle bugün aramak istedim. Gerçekten İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararı duyunca tamamen gitti güven duygum. Yani yargıya böyle acaba diyordum, acaba bir geri dönüş olur mu o noktada, Danıştay noktasında diyordum. Benim için olay bitmiştir yani, öyle güvenmiyorum ben artık. Böyle bir hissiyat yükledi bana olan biten şeyler.
Güvenmiyorum derken?
Hayır, yani taraflı davranıyorlar. Emel Bey, bu o kadar açık ki yani siyasetin adeta herhalde emrettiğini falan yapıyorlar. Yoksa zaten kanunda belirtilen bir şey var. Mecliste alınan bir karar tek kişinin kararıyla çıkılamaz anlaşmadan diyor hukukçular. Dinliyorum onları. Şimdi bir tek kişinin kararıyla o sözleşmeden çıkıldı.
Evet, yani tabii bunun uluslararası hukuktaki karşılığının tam olarak ne olduğu belli değil henüz. Bunlar hepsi Türkiye'nin iç hukukuyla ilgili meseleler. Belki de önümüzdeki dönemde uluslararası hukuk başka bir yaklaşım da gösterebilir. Kaldı ki parlamentoda görev yapan partilerin önemli bir kısmı İstanbul Sözleşmesi'ni göreve geldikleri takdirde yürürlüğe koyacaklarını da söylüyorlar. Bilebildiğim kadarıyla bir Saadet Partisi'nin bu konuda tepkisi var muhalefette. Diğer siyasi partilerin böyle bir tepkisi yok.
Çekimsellik var herhalde bir Saadet Partisi'nde, öyle hissediyorum.
Yok, pek çekimsellik değil, doğrudan karşılar. Evet, doğrudan karşılar.
Enver Bey, bir de bu sözleşmeden çıkılacağı dönemde bu karar aşamasında hep şunu duydum ben. İşte efendim bu sözleşme, bu kadın cinayetlerinin nedeni bu sözleşmeden çıkınca kadın cinayetleri azalacak dediler. Fakat bir senedir bakıyoruz biz manzaraya, hiç öyle bir şey yok. Azalma yok, artış var. Bu da bir tezat. Ayrıca bu ülkede yaşayan insanların can güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanlığı anayasaya göre ve bakanlık yetkilerine göre ilk önce bu sözleşmenin kaldırılmasına İçişleri Bakanlığı karşı çıkmalıydı. Çünkü o bir koruyucu kalkandı yani. Anlamakta zorlanıyorum bu bahaneyi de. Düşmedi işte, daha çok arttı. Hatta bugün haberlerde duydunuz mu bilmiyorum, ili yanlış söylemeyeyim, Manisa sanırım, bir kişi daha önce iki eşini öldürmüş, üçüncü eşini de öldürmüş, yakalanmış. Yani bunu yaptığı şey böyle 40 yıl içinde 3 eşini öldürüyor. Bu nasıl oluyor ben anlamıyorum. 40 yılda demek ki öldürmüş, giymiş, ondan sonra bir şey olmuş, bunu çıkarmışlar, sonra tekrar öldürmüş, tekrar giymiş. Yani kanunlarda da bir sıkıntı var demek ki.
Evet, bunu bugün hepimiz okuduk ve gördük.
Hayretler içindeyim ya, çok, nasıl olabiliyor?
Çok teşekkür ediyorum Bahar. 0212 809 3043. Evet değerli dostlar, 0212-89-3043'ten yayınımıza devam ediyoruz. Selçuk Bey tekrar mı bağlandı?
Evet efendim.
Buyurun Selçuk Bey.
Şimdi Bahar Hanım dedi ki 40 yılda adam 3 kez eşini öldürmüş. Bakın ben bugün açık görüşte Şevket Bilici diye bir arkadaşla tanıştım. Adam 30. yılını doldurmuş. Yani 30 yıl bir fiil cezaevinde yatmış. Ve iyi halliliği devam etmediği için öyle söylüyorlar ki adımı gösterin hiçbir şey yok. 3 ay daha uzatıyorlar. 3 ay sonra ailesi adımı almaya geliyor. Diyorlar ki sen hazır değilsin. Bir 3 ay daha uzatıyorlar. Ondan sonra tekrar geliyorlar. Diyorlar ki gene sen hazır değilsin ve 3 ay daha uzatıyorlar. Yani 30 yıl bitmiş artı 9 ay daha yatıyor adam. Ama kadını öldürenler, 3 kadını öldüren 40 yıldır ortalıkta bomboş dolaşıyor ve bu cinayetleri işleyebiliyorlar. İşte bizim AHT'yi çıkarmamız lazım. Yani adalette haksızlığa takılanlar. EYT çıktı ama bir de AHT'nin çıkması lazım. Yani adalette haksızlığa takılanların haklarını aramamız lazım. Öyle canileri de 40 yıl besleyip 3 kadını öldürmelerine asla izin vermemeliyiz diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Evet, 0212-89-3043 ve bu sürece de hep birlikte daha değerlendirme yapmaya muhtaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de yargı kararlarının, yargının pek çok mağdur insan bıraktığını da hep beraber görmüştük. 0212-89-3043'ten sizden gelen telefonlara yanıt vereceğiz. Türkiye'de bir siyasi cinayet işlendi. Bu siyasi cinayetin önü arkası nedir? Tablo nedir? Nasıl cereyan ediyor? Onu da henüz anlayabilmiş değiliz. Bu konuda da kirli bilgi dediğimiz toplumsal bir manipülasyon olabilecek bir tutumun da takınıldığını size söylemem gerekiyor. Çünkü aslında şöyle bir baktığımız zaman işin boyutu netice itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nde önemli üst düzeyde görev yapmış bir akademisyenin şehrin göbeğinde seçime yeni yıla girmeye birkaç gün kala öldürülmüş olması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Siyasi cinayetler Türkiye'nin başında büyük bir bela. Belleğimiz bu konuda son derece diri. Buna dikkat etmemiz lazım geliyor. Neden derseniz Türkiye'nin böylesine bir puslu ortamda, böylesine bir sorunlu ortamda olduğunu görmek ve bilmek hepimiz açısından ayrıca bir sorun. Bunun nereye gideceğini hep beraber göreceğiz. Gözaltına alınanlar var. Biz bu cinayeti para için işledik diyenler var. Ve bütün bunların toplamına baktığımız zaman da peki ne oluyor diye düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten peki ne oluyor? Türkiye'ye dair ne oluyor? Şu anda biz neyle meşgulüz? 0212-89-3043'ten sizden gelen değerlendirmeleri de yapıyoruz. Aykut.
Merhabalar, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Şu anda neyle meşgulüz? Her yerde yapılan adaletsizlikle meşgulüz. Benim gündeme almak istediğim ya da alınması için önereceğim konu biraz daha dünyevi konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz yakın zamanda asgari ücrete bir zam yapıldı. Öğretmenler de bu seviyede zam alıyorlar. Özel okulların zam seviyeleri açıklanmaya başladı. İzmir'de örneğin 200 plus seviyesinde olmayan okul kalmadı. 1,5 kat zam yapılmış durumda birçok okulda. Fakat öğretmenlere bu yansımıyor. Öğretmenler %50 kadar alabilecekler maksimum. Çocuğunuzu gönderseniz bir dert, göndermeseniz bir dert. Haksızlık, adaletsizlik, okulların kalitesinden tutun. Birçok başka alanda da yüzde kalıyoruz. Her alanda stres yaşıyoruz. Belki fazla dünyevi, hani özel okula çocuğunu gönderiyorsun, derdin bu mu diyenler olabilir. Fakat yarınlarımızı düşündüğümüzde de önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden paylaşmak istedim.
Valla çocuklarımızın özel okula gitmesiyle ilgili bir sorun yok. Çünkü devletin parasız ve eşit ve adil ve sağlıklı bir eğitim verme yükümlülüğünü yerine getiremediği zaman insanlar yan yollara sapıyor. Kimsecikler de bu işten çok memnun olduğu için de yapmıyor aslında bunu. Maalesef tablo bunu getiriyor. Çok teşekkür ederim. 0212-809-3043 0212-809-3043 yayınımız devam ediyor. Yarın en önemli gündem maddesi enflasyon rakamları olacak. Çünkü bu enflasyonun yüzde kaç olduğuna yönelik baktığımızda emeklilerin ve memurların ne oranda zam alacaklarına bir ölçü gelmiş olacak. Tabii mutfaktaki yangın sürüyor derler ya, pazardaki rakamlarla, hayatın içindeki rakamlarla, gerçek rakamlarla, işte TÜİK'in verdiği rakamlar arasında nasıl bir ilişki var meselesi de ayrı bir tartışma konusu. Hiç kuşku yok ki onu da hep birlikte göreceğiz. Çünkü yarın herkes bekliyor. Acaba emekli maaşları nasıl olacak? Bu birinci madde. İkinci madde, acaba bütün bunlar olduğu zaman zamlar ne oranda elimizi rahatlatacak? Çünkü bugün yeni yılın ilk gününde ardı ardına zamlar geldi. Ya da alınmış olan zamlar hayata geçti. Alınmış olan zam kararları hayata geçti. Bu da aslında bir başka sorun, bir başka gerçeklik. Onun da altını çizmek isterim. Yani bugüne devrettiklerimize baktığınız zaman gerçekten insanı fevkalade rahatsız eden bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir, yılın son günü işlenmiş bir siyasi cinayet var. İki, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı ve İstanbul Sözleşmesi'nden resmi olarak da çıkıldıktan sonra bambaşka bir sürece girdi Türkiye. Ve bütün bunların yanı sıra da yarın işte bir zam meselesi yeniden gündemde olacak, yeniden tartışılacak. Üst üste koyduğumuzda neresinden tutacağımızın tartışmalı olduğu bir tablodayız. Erkan.
Alo, merhabalar. Hayırlı akşamlar dilerim. Adım Erkan, Erkan Mutlu. Ankara'dan bağlanıyorum. Kendim kamuda çalışıyorum, hemşireyim. Sözleşmeliyim, yani kadrosuz çalışıyoruz. Ya ben sizin bu anlattıklarınızdan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Tarih tekerrür mü etti? Hem ekonomik açıdan hem adalet açısından bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunmuş olduğu konuma baktığımızda, geçmişinden bugüne kadar bütün tarihi göz önünde bulundurduğumuzda sizce bunca yıllık bir cumhuriyetin hak etmiş olduğu nokta bu mu? Ve ben bu cinayetlerin işlenmiş olması, ekonomik açıdan yaşanan durumların tamamını göz önünde bulundurduğumuzda artık şunu tam net bir şekilde söyleyebilirim ki ben 28 yaşındayım. Önceden işte büyük babalarımız anlatırdı. Türkiye şu durumları yaşadı. Şu ekonomik sıkıntıların üstesinden geldi. İşte şu tür cinayetler oldu, şu tür trafik kazaları cinayetlere sebep verildi. Hayır, bugün bulunmuş olduğumuz Türkiye bence 80'lerle, 85'lerle, 87'lerle şu an aynı süreci de yaşadığımızı ben şahsım adına böyle bir düşünce içerisinde olduğumu beyan etmek istiyorum. Çünkü insanların artık umudu kalmadı. İşsizlik sürecini göz önünde bulundurmamız lazım. Evet, asgari ücrete belli bir zam yapıldı ama alım gücümüz şu an hangi durumda? Yani bugün gerçekten alım gücünü göz önünde bulunduralım. Ya da hangi siyasi, hiçbir parti fark etmeksizin bir markete gidip ya bu evin işte kirası ya da alışverişini yapabilecek. Ya bir şunu söylemek istiyorum çok net bir şekilde. Bugün herhangi bir siyasi partiden birisine 8506 TL bir maaş verelim. Yani ne yapacaklar? Ya da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün siyasi partileri söylüyorum ama bunu. Çünkü bana artık hiçbiri samimi gelmiyor. Yani nedeni de şu, evet bugün mesela İstanbul Sözleşmesi'nin sürecinde yani kim içtenlikle savundu? ya da bugün ana muhalefet gerçekten görevini yerine getirebiliyor mu? Bence hiçbirini yapamıyorlar. Ya ben artık şunu düşünüyorum. Bugün gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkanlar varsa onlar ciddi anlamda şu an ezilen, yani Nikolay Vasilyevich'in de söylediği gibi birinci sınıf işçi sınıfı. Yani bu ezilen sınıf Türkiye Cumhuriyeti'ne şu an sahip çıkmaya çalışıyor. Ve bu beni oldukça üzüyor. Hani biz bugün mesela bugün bunları, sıkıntıları anlatıyoruz. Yarın anlatabileceğimiz güzel şeylerin olduğunu da çok fazla düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Maalesef insanlarımızın bir kısmında büyük bir umutsuzluk ve gelecek kaygısı var. Tabii iktidar ve muhalefet, o da böyle bu da böyle deniyor. Peki öyle, ama sonuç itibariyle insanların örgütlü bir toplum olması ve düşünceyi büyüterek, yoldaşlığı geliştirerek bir tutum takınmasının dışında da başka seçenek var mı? Bence yok. 0212-809-30-43'ten sizin görüşlerinizi yeni yıla, geçen seneden devrolan sorunlarımızı konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin bir sorun olarak var olması tabii ayrıca fevkalade düşündürücü.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Dünden bugüne devrolan sorunlarımız nelerdir diye. Osman.
İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim, buyurun.
Biraz evvel bağlanan arkadaş bugünü 80 ve 87'li yılların aynı şeyini yaşıyoruz diye bir benzetme yaptı. Ben 60 doğumluyum. Bu 80'li 87'li yıllarda bizim bir umudumuz vardı. Bu kadar umutsuz değildik. Şu an umudunu yitirmiş bir gençlik var. Ne yapacağını bilemeyen maalesef üniversite mezunu, ama üniversitelerin kalitesi tabii ki tartışılır. İşsizler ordusu var. Orta direk kalmadı. Asgari ücret ve asgari ücret yakını çalışıyor. Sanırım ülkenin bana göre %80'i bu durumda. Allah sonumuzu hayır etsin.
Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar, insanlarda seçim yaklaşmış olduğu halde henüz çok da umut var cümleler kurmuyoruz. Sizden gelen görüşleri değerlendiriyoruz. 0212-809-30-43'teyiz. Sizin görüşlerinizi alıyoruz. Şunu da söylemek isterim. Mart'ta bir seçim olursa çok şaşırmam ben kendi payıma. Yarınki açıklamaların ardından, yani işte bir TÜİK herhalde enflasyon rakamı ortaya koyacak. Arkasından da memur ve emekli zamları açıklanacak. Arkasından da seçim süreci fiili olarak ortaya çıkmış olacak. Tabii seçimde kimler hangi koşullarda nasıl yarışacak, bu da ayrı bir tartışma meselesi. Çünkü siyasi partilerin özellikle vaatleri birbiriyle yarışırken Türkiye'de yeni bir tartışma konusu da bazı siyasi partilerin programlarının, tutumlarının beklenmedik bir takım sonuçlar doğurabileceği yönde. Yani bu yerli ve millilik meselesi, kim daha yerli, kim değil, kim işte bu ülkenin bölünmez bütünlüğünde daha duyarlı, kim değil, bu türden tartışmalarda devam ediyor. Tabii solculuk meselesine geldiğimiz zaman siyasi elpazenin sol kanadının kırık olduğunu da bu arada söylememiz gerekiyor. 0212-89-30-43'te sizle Türkiye'nin gündemini ve 2023 yılında neler olup biteceğini konuşmaya devam ediyoruz. Yüksel Hanım, buyurun.
İyi akşamlar, nasılsınız? İyi yıllar diliyorum size.
Teşekkür ederim. Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Siz de iyisinizdir umarım.
İyi olmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Ülkemizin genel durumu göründüğü gibi. Şimdi ben biraz önce bir genç arkadaşımız, 28 yaşındaki arkadaşımız, bugün yaşadığımız sorunları 80'li yılların sorunlarıyla aynı olduğunu söyledi de ben o görüşte değilim. Biz çünkü ben 78 kuşağıyız biz. 60 doğumluyum. Ben bir sürü kriz gördüm 40 yıllık iş hayatımda, ama ben böyle bir şey daha yaşamadım bugüne kadar. Bu kıyas tanımaz yani, bu böyle başka bir şey bu ve Allah bir daha ülkemize bunu yaşatmasın, göstermesin. Eğer biz bu krizden sağlam çıkarsak bir daha bizim ülkemize de bir şey olmaz.
Ekonomik krizden mi söz ediyorsunuz, yoksa siyasal toplumsal krizden mi söz ediyorsunuz?
Vallahi ikisi bir arada, hepsi bir arada. Yani ekonomik olarak da berbat durumdayız. Siyasi olarak zaten söylenecek hiçbir şey kalmadı. İnsanlar artık özgürlük problemiyle yaşıyoruz. Yani artık maddi şeylerimiz, sıkıntılarımızı bıraktık. Özgürlüğümüzü kaybetmemenin derdindeyiz. Hele bilhassa kadınlar olarak. Başımıza neler geleceğini tahmin edebiliyoruz. Afganistan ve İran'daki kadınları da gözlemleyince. O yüzden ülkemizin bugün yaşadığımız sorunlar, yani siyasi, ekonomik, toplumsal sorunlar hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Dediğim gibi bugün eğer biz bu sorunları, bu ülke bunu atlatırsa bir daha kolay kolay bize bir şey olmaz.
Teşekkür ediyorum.
Umarım bu seçimler bizim bu sorunları atlatacağımız bir seçim olarak önümüzü açar diye düşünüyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Yüksel Hanım da maalesef umutsuzlar ve biraz da karamsarlıkla birlikte o tonundaki öfkeyi bize yansıtanlardan birisi oldu. Tabii seçime bu kadar az zaman kala siyasi parti liderleri vaatlerini söylüyorlar. Nasıl bir toplum hayal ettiklerini söylüyorlar. Toplumun genel olarak siyasete bir güvensizliği olduğunu da hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz. Bunun da ayrıca bir sorun haline geldiğini hep beraber biliyoruz. 809-30-43 0212-809-30-43'ten devam edeceğiz yayınımıza ve bütün bu olup bitenleri konuşacağız. Tabii İstanbul Sözleşmesi'nin iptali kadınlarda doğal olarak bir tepki ve bir kaygı arttırdı. Çünkü bizim coğrafyamızda, yani Türkiye'de özellikle artan kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin varlığının da farkındayız. Farkındayım. Siz de bunun farkındasınız. Bu nasıl giderilecek sorunu da apayrı bir sorun. O kadar da kolay gibi değil. Yasal düzenlemeler yapılacak. Cinsiyet eşitliğini üzerindeki o baskı kalkacak. Eşit işe, eşit ücret meselesi doğru dürüst tartışılacak falan derken çok iş var yani. Bütün bunların olabilmesi bir seçimle hallolacak. Olur mu? Hallolmaz, ama her şeye rağmen bir iktidarı değiştirebileceğini düşünmesi toplumun önemli. 0212-809-30-43'teyiz. 0212-809-30-43'teyiz ve orada sizin görüşlerinizi yansıtmaya devam ediyoruz.
Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık.
Ali.
Alo.
Merhaba Ali.
Merhaba, merhaba sevgili Enver. Merhaba.
Buyurun.
Vallahi ben şu arabayı sağa çekeyim de. ya çok güzel program yapıyorsunuz. Yani ben Ali Bey'in şeyini dinledim bugün. Sabah dinleyememiştim. Yani gerçekten artık tüm çevreme bunu söylüyorum arkadaşlara, şeyde yayınlıyorum. Şimdi yani bu ülkenin en önemli sorunu bu ayrıştırıcı, kin ve nefret söylemi dolu dil bir. Yani bu şekilde devam ettiği süre. Yani önce bunu çözmemiz lazım. Yani bu çok önemli. Yani bugün kalkınmış, gelişmiş ülkeler, işte Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya hep böyle zor dönemleri birlik beraberlik içinde açtılar. Biz maalesef 20 yıldır bir ayrıştırma döneminden, yani 50'li yıllardan başladı bu ayrıştırma da, ama 20 yıldır biz bu şeyin içindeyiz. Yani cenderenin içindeyiz. Bunu çözemezsek yani işimiz zor. Yani ikincisi, şimdi bugün ekonomi kötü. Çok hızlı gidiyorum Enver Bey.
Yok, dinliyorum.
Ha, bugün yani ekonomik durumun kötü olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Ama yani bunun çok kısa sürede bu yükü sırtımızdan atmamız çok kolay değil. Çünkü ülke çok borçlu. Yani hem insanlarımız borçlu, hem ülke borçlu. Devletin 280 milyar dolar borcu var. Yani bu borçları yani altından kalkmak zor. Yani çok mücadele etmek lazım. Hani Kurtuluş Savaşı'nı yaşayanlardan, birinci elden, ben babaannemden, dedemden yaşadıklarını, sıkıntıları dinlemiş bir insanım.
Evet.
Yani bugün o koşullarda değiliz ama çok şey yapmamız lazım. Yani çok mücadele edilmesi gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, geçen gün Özgür Özel ikinci Kurtuluş Savaşı dönemini yaşıyoruz dedi. Tabii ikinci Kurtuluş Savaşı dönemini yaşıyoruz derken Türkiye'nin demokratik olarak seviyesinden, ifade özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin sınırlandırılmasından da söz ediyordu o gün. Tabii iktisadi koşullar ayrı tartışma konusu. Ülkenin üzerinde mutabık olduğu bir anayasal uzlaşı da yok. İşin başka bir problemi de o. Belki buna da iyice bakmak gerekiyor. Bunu da detaylı bir şekilde konuşmak gerekiyor. Çünkü Türkiye bir de anayasa yapacak. Anayasa nedir? Bir arada yaşamak isteyen insanlar arasındaki bir sözleşme demektir. Peki bu sözleşmenin varlığı ne anlam ifade ediyor? O da ayrı bir tartışma konusu. 0212 809 3043'te sizin görüşlerinizi, varsa eğer dinleyicilerimiz, ki var olduğunu görüyoruz, hepsine duyurmaya çalışıyoruz. Hatice.
Merhaba.
Buyurun. İyi akşamlar, buyurun.
İyi akşamlar. Ben Demirci hanımefendi vardı ya, Beyefendi'den önceki. Onun
evet.
Konuşması üzerine de aramak istedim de. Ben şeyi çok merak ediyorum. Herkesin siyasi görüşü tabii ki ayrıdır ve sonsuz saygım vardır. Ben de şu an ülkenin çok iyi bir durumda olmadığının, işte siyasi, maddi, manevi bir sürü problemler olduğunun farkındayım ama. Ve siyasetle ilgili hiç kimseyi de tutmuyorum. Sadece şeyi merak ediyorum. Hanımefendi dedi ya, özgürlük yok bu ülkede. Biz daha ne kadar özgür olabiliriz acaba? Yani daha ne yapabiliriz? Ortada sokakta çıplak gezmekten, tesettürlü gezen de var, çıplak gezen de var. Kadınları olan, tabii ki şiddeti ben de kınıyorum bir kadın olarak ama. Ya zaten yani bu ülkede bunlar hep vardı ve sosyal medyadan dolayı günümüzde daha fazla duyuldu. İnşallah olmasın ama yani özgürlük derken acaba neyi kastet? Ya bu ülkede sınırsız bence özgürlük ve bu özgürlük ahlaksızlığa doğru gitmeye başladı. Çoluğumuz çocuğumuzun sonu ne olacak? Yani nasıl bir gelecek onları karşılıyor bilmiyoruz. Hala bir özgürlük derdinde bu insanlar.
Hatice Hanım. Hatice Hanım, Hatice
var diyor hanımefendi.
Hatice Hanım, bir şey sormama izin verirseniz devam edeceğim. Uygun musunuz? Sözünüzü kesmek istemem ama iki şeyi ayrıştıralım bence. Yani alışveriş merkezindeki kuyruklar bence tüketimle ilgili, özgürlükle ilgili değil. Onu konuşabiliriz. Yalnız
ama
özgürlük mü?
Nasıl söyledi ya, onu hayır, binaen söylüyorum.
Tamam, onu ikinci madde yapalım diyorum. Önce birinci maddeyi konuşalım. O konuda da görüşlerinizi alacağım. Birinci madde olarak şunu sormak istiyorum. Yani bence özgürlük kılık kıyafetle ilintili bir mesele değil. Elbette ki kılık kıyafet özgürlüğü insanın önemli ama mesela fikirlerini söyleyebilme, örgütlenebilme, gösteri yapabilme ya da işte yargı karşısında eşit muamele görebilme gibi pek çok alan var. Özgürlüğü böyle anlamış olamaz mı hanımefendi? Yani özgürlüğü sadece bir çıplaklık gibi tartıştık da doğru mu sizce o?
Peki bu özgürlük neden ayrıştırılıyor o zaman? Mesela ben atıyorum yılbaşı kutlamaya karşıysam bana bunu savunan bir insan ne kadar işte geri bir düşünce derken ben neden mesela onların görüşlerine direkt bunu söyleyemiyorum? O zaman özgürlük sorunu zaten karşı tarafta da olmuş oluyor. Hanımefendi bunu söylerken zaten eşitsizliği kendi yapıyor aslında. Sağcı solcu gibi ayırmaya çalışıyor. Yani siyaset insanları zaten ayırmamalı bence. Herkesin, yani bir insan, ben bugün saat 10'da 11'de de artık dışarıya çıkabiliyorsam zaten özgürüm. Ama ben düşüncelerimi de söyleyebilirim zaten. Karşımdakinin bunu ne kadarını kaldırdığıyla ilgili. İnsanlar bunu neden düşünceleri bile artık ayrıştırıyor, ben anlamıyorum. Yani düşüncede siyasi parti tutmak gibi bir şey oldu artık herkesin özgürlüğü.
Siz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından yana mısınız örneğin?
Hayır hayır, ben öyle bir şeyden yana değilim. Ben hiçbir zaman, zaten size ne diyorum, ben hiçbir şekilde siyasi bir parti tutmuyorum. Ben savunmuyorum. Benim
İstanbul
arkadaşlarım da var. Ben hiçbir zaman bu konuşmalara da girmem.
İstanbul
özgürlük dediği nedir hanımefendinin? Çok merak ediyorum yani.
Onu söyleyeceğim de, İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz siyasi bir karar değil. Türkiye'de, İstanbul'da hazırlanmış Adalet ve Kalkınma Partili, CHP'li ya da diğer siyasi partilerden ve sivil toplum örgütlerinden olan kadınların birlikte hazırladıkları ve uluslararası bir sözleşme. Kadına şiddete uğramasına karşı oluşturulmuş bir sözleşme. Mesela kadının can güvenliği sorunu bir özgürlük sorunu. Bu anlamda ne düşünürsünüz? Onu merak ediyorum.
Tabii ki de ben de bu anlamda aynı fikirdeyim zaten. Tabii ki kadınlarımız zarar görmesin. Ama bu düşünceyi çıkaran insanlar aslında zaten yine siyasi bir şekilde ayrıştırmış oluyorlar. Yanlış mıyım yani? Mesela neden benimle karşı görüşte bir insan ben fikrimi söylediğimde geri düşünceli, geri kafalı oluyorum da neden ben söylediğimde bu olgunlukla karşılanmıyor?
Yani, öyle diyen birisi mi oldu size? Yani yılbaşını kutlamak istemiyorum deyince size geri kafalı diyen mi oldu?
Evet, hayır. Mesela ben atıyorum bir işte birisiyle ilgili açıkça, çok açık saçık olmuş. Mesela işte bir sanatçıyla ilgili bir şeyde, ya evet bu kadar da yapmaması gerekir diye bir şey söyledim. Bana bir arkadaşım dedi ki işte neden böyle geniş bir insan değilsin, rahat değilsin, ne var bunda, yapabilir diyor. Ama ben onun mesela yaptığı bir davranışı eleştirdiğinde, kendimce yanlış bulduğumda hemen geri kafalı oluyor. Tesettürlü bayanlarla açık bayanlar arasında. Bu genelde mesela böyle oluyor. Niye tesettürlü kesimi direkt, sadece herkes sağ kesim değil ki? Yani tesettürlü olup bu ülkedeki ayrıştıran bir sürü insan var. Kadına şiddete karşı olan bir sürü insan var. Yani bu illa siyasi bir şey olmamalı bence. Zaten kadına şiddete herkes hayır demeli. Ama bunu illa bu sözleşmeye, ya ben bu sözleşmeyi savunuyorum deyip de içeriğindeki bir şey hoşuna gitmediğinde de savunmuyorum diyen hemen sen sağcısın diye ayrıştırmamalı bence. Yani neden sürekli siyasi bir şekilde insanlara ayrım yapılıyor, ben buna anlam veremiyorum.
Ya ben şöyle bakıyorum, herhalde doğrusu o. Örneğin siz bir sanatçının giyimini, ya bence çok dekolte olmuş deme hakkına sahipsiniz. Ama o sanatçının gidip öyle giyindi diye dövülmesine, sahneden indirilmesine, hakarete uğramasına herhalde sebep olmak istemezsiniz. Ya da birisi de örneğin tesettüre girmiş bir hanımefendiyi, yahu bugün Türkiye'de tesettüre ihtiyaç yok çünkü böyle bir sorun yok diyebilir. Ama bunu dediği zaman gidip de kafasındaki tesettürü çıkartma hakkına sahip değil. Yani eleştiriyle fiili müdahale arasında bir fark olması lazım, değil mi?
Evet. Bakın bir gün Bebek'te bir hanımefendi bana dedi ki, ben kendi rızamla ve isteğimle kapandım. Üniversite mezunu da bir bayanım. Bana dedi ki sen dedi zorla mı kapattılar seni dedi. Yani şey dedi, hani işte niye kapandın gibisine. Yahu ben sana, benim bir sürü açık arkadaşım var ve kapalıdan, tesettürlüden daha bile fazla. Ya ben sana diyor muyum seni zorla mı açtılar? Senin niye başını kapamadılar? Ben insanlarda buna sinirleniyorum. O yüzden o hanımefendinin de ne demek istediğini çok merak ettim yani. Bakın ben de özgür değilim. Ben de burada aslında bir cümleyle ben de yargılanmış oluyorum yani. Yani ben hiçbir şekilde zorlanmamışım. Böyle bir şey nasıl bana gelip de bir insan sen ailen niye kapandın, zorla mı kapandın, daha 30-25 yaşındasın diyebiliyor.
Ben ama bir şey yalnız bir şey söyleyeceğim. Yüksel Hanım bu bağlamda bir eleştiri yapmadı. Yani özgürlüklerimiz derken kılık kıyafeti demedi. O daha çok düşünce özgürlüğünden söz etti. Ben öyle anladım açıkçası.
Ben de düşünce özgürlüğüne zaten söylüyorum. Bakın ben de özgür değilim aslında.
Ama farkındasanız buraya bağlandınız ve bu platformda istediğiniz her şeyi söyleyebiliyorsunuz.
Hanımefendi de söyleyebiliyor işte.
Evet, o da özgürmüş. İşte o özgür olmadığını söylüyor. Siz de daha ne kadar özgürlük istiyor diyorsunuz. Ben de diyorum ki tüm toplum böyle olursa, fikir tartışması yapılabilirse, buna devlet, güvenlik güçleri, yargı karışmazsa onun adı demokrasi olur. Ancak fikirlerini...
O kadar fazla daha çok problemlerimiz ve sorunlarımız var ki.
Yani mesela...
Bunlar sona geldi yani bence.
Mesela söyler misiniz birkaç örnek?
Mesela şu an ortalıkta dönen bu hanımefendinin de söylediği maddi sıkıntılar, maddi sorunlar, sonsuz tüketim ve sonsuz zamlar. İnsanlar aldıkça zam yapılıyor. İşte bir sürü daha bunun gibi problem var yani. Asgari maaşla iki kişi çalışıp zor geçinen insanlar varken sonsuz tüketim yapan ama geçinemiyoruz diyen insanlar, eşitsizlikler. Zaten şu anda acayip durumda bir hal almış gidiyor. Yani bakın hanımefendi de ben de buraya bağlanıp özgürce düşüncemi söyleyebiliyorsam zaten bence artık herkes özgür.
Peki, çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi ifade ettiğiniz için. Sağ olunuz.
Rica ederim, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. 0212 809 3043 herkesin Türkiye'de özgür konuşabildiği belki de tek medya organı burası. Nedeni de şu, birbiri hakkındaki fikirlerini, eleştirel düşüncelerini olduğu gibi uzlaştıkları yerleri de söylüyorlar. Benim anladığım kadarıyla Hatice Hanım kendi hayatında başına gelmiş olan talihsiz birkaç olaydan dolayı öfkelenmiş ve aslında ben özgürlük sorunu yaşıyorum diyor bir taraftan. Yüksel Hanım bence ideolojik olarak, düşünsel olarak bir sıkıntıdan söz etmişti. Bunun da altını çizelim. 0212 809 3043'te sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet değerli dostlar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İknur'la beraberiz. Merhaba sevgili Miyase.
Merhaba sevgili Enver.
Gündüz konuştuk, başka konulardan söz edip biraz dertleştik ama akşam saatlerinde İstanbul Sözleşmesi temelli olarak hayatımızdan çıktı. Hayırlı olsun mu demek lazım ironik bir şekilde, bilmiyorum, ne düşünüyorsun?
Yani hayırlı olan bir tarafı yok da umarım seçimlerden sonra İstanbul Sözleşmesi tekrar Türkiye'nin altına imza attığı ve İstanbul'da imzalandığı için, toplanıldığı için adına İstanbul Sözleşmesi denilmişti. Onu yeniden İstanbul'da imzalarım diye umuyorum.
Peki Ben de tabii bunu umuyorum. Aslında tırnak içerisinde siyaset üstü lafını sevmem ama siyasetin uzlaştığı bir metin idi yola çıkarken. Çünkü biliyorsun tüm siyasi partilerden kadınların imzası vardı. Fakat erkeklerin ısrarıyla yırtılıp atıldı. Bu bana çok ağır geliyor ve aslında bütün siyasi partilerdeki kadınların da itiraz etmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Bilmiyorum böyle bir şey olabilir mi? Pek imkanlı gibi görünmüyor ama.
Yok, imkanlı olur. Çünkü şöyle bir şey, kadına şiddetin, kadına ayrımcılığın seküleri, mütedeyyini yok ki. Yani evet. Tüm kadınlar aynı zulümden, aynı baskıdan, aynı şiddetten nasibini alıyorlar. Bence tarikatların bastırması nedeniyle AKP bundan geri adım attı. Ama o tarikatlar onları seçimde kurtaramayacak. Ve biz İstanbul Sözleşmesi'ni hem de mütedeyyin kadınların da desteğiyle onlarla kol kola yürüyerek yeniden yürürlüğe sokacağız diye umudum çok yüksek.
Az önce İki Hanımefendi ile konuştuk. Kadınlar farklı bağlamlarda özgürlük sorununu tartıştılar ama ben biraz da çıtayı başka bir yere de koyarak, içinde onların söylediklerini de koyarak, Türkiye'de ifade özgürlüğünün çok zamandır olmadığını, bir de otosansür gibi başka bir bela olduğunu, bunun da basında yaygınlaştığını görüyor ve düşünüyorum. Bu konuda ne dersin?
Çok doğru, çünkü şöyle bir şey, biz artık kendimize sansür uygulamaya başladık. Sebebi şu: şimdi sabah kalkıyorsun, kapı çalıyor, bir postacı geliyor, 3-4 tane eline tebligat ulaştırıyor. Bu tebligatlara baktığınızda işte hepsi açılan davalar ya da kapınıza bir şey yapıştırılmış oluyor, karakola gelir misiniz? Sabah kalkıyorsunuz, karakola gidiyorsunuz, tazminat davaları için mal bildirimde bulunuyorsunuz. Öğlen gelirken avukatınız sizi bekliyordur, Çağlayan'a uğrayıp ifade veriyorsunuz. Gazeteye geldiğinizde de masanın üzerindeki başka tebligatlar, davalar için de avukatlara altlık hazırlıyorsunuz. Günümüz böyle geçiyor artık. Yani evet. Önüne gelen adı geçtiği için, ya şöyle bir örnek vereyim. Bir gün ben Yargının Baronları diye bir yazı yazdım. Hedef aldığım kişi biri bir Yargıtay üyesi, biri bir Anayasa Mahkemesi üyesi, ki o Anayasa Mahkemesi üyesini biliyorsunuz jet hızıyla ikisi de yükselen. Onlarla ilgili örnekler verirken bir davadan bahsettim. O davada da Cumhurbaşkanı danışmanı olan bir avukatın adı geçiyor. Ona yönelik bir suçlama olmamasına rağmen sırf adı geçtiği için o her şeye dava açıyordu. Gitmiş dava açmış. Gittim ifade vermeye, dedim ki ya ben denemek için, savcı gülmeye başladı. Önümüzdeki hafta bu Cumhurbaşkanı danışmanı için çok büyük hukukçudur, çok muteber bir insandır, hukuk bilgisi de çok derinidir diye yazacağım. Eminim ki okumadan ona da dava açacak bu arkadaş.
Yani, bu doğru. Çünkü bunlar rutin davalar, biliyorsun. Evet.
Yani öyle bir noktadayız. Maalesef öyle bir noktadayız. Ne yapacaksınız? Avukatı uğraştırmamak, tazminat davalarından dolayı daha fazla gazeteye yük olmamak. İnanın hapse girmek geçen gün bir davada işte hakim peşin sordu. Bunu yatmak mı istersiniz, ertelemek mi istersiniz diye. Ertelensin dedim, hani ceza verilmesi halinde. Çıktık geldik. Gazeteden seninle tanıdığım bir arkadaşımız dedi ki keşke yatarım deseydin, belki o zaman vermezler dedi. ya dedim ya verecekleri tutarsa evde yatalak bir ana var. O zaman ne yapacağız? Hani olmasa yatayım lan dersin.
Şimdi tabii bir de şöyle bir tablo oluyor yani, o da ayrıca.
Şimdi eskiden meslekte bu sene 40 yılımı, Cumhuriyet'te de 30 yılımı doldurdum.
Maşallah.
1 Eylül itibariyle Cumhuriyet'te 30 yıl oldu. Şimdi toplam meslek hayatım boyunca açılmış dava sayısı, hafızamı zorladım geçen gün, galiba 7. Şimdi bu 7 davadan bir tanesi de dönemin kudretli Cumhurbaşkanı Kenan Evren'di mesela. Nokta dergisindeyken o zamanın parasıyla işte 1 milyon hakkında dava açmıştı. 1 milyar. Hı-hı. Ve savcı takipsizlik kararı verdi ya, Cumhurbaşkanı'na açtı davaya.
O zaman demek ki bir hukuk varmış, yani öyle anlıyoruz.
Yani tabii şöyle bir şey, o açılan 7 davadan bir tek Melih Gökçe'ye karşı Tazminat kaybettim, o da hakaretten dolayı. Mesela ceza davası açmıştı, haberi yalandır diye belgeleri koydum. O dava düştü ama hakaret davasından 40 bin lira ne ceza aldım. Şimdi ben onu alacağımı da bilerek yazdım zaten. Öngörebiliyordum. Yani şu davadan şu kadar tazminata hükmeder. Bundan hiçbir ceza çıkmaz. Bundan belki bir hapis cezası alabilirim. Bunu öngörerek yazıyordum zaten. Şu anda öngöremiyorsun. Yani
şöyle bir şey var.
Yok.
Şöyle bir şey var. İş yerinize bir de polis geliyor. Polis gelip de bu adam kaç para, bu kadın kaç para kazanıyor diye soruyorlar ya. Orada da millet böyle bir tedirgin oluyor, bir gizemli hal oluyor. Halbuki tazminat
ondan
dava...
şeyimiz yok da. Hani
çünkü... Hayır şey bizim açımızdan değil. Gelindiği zaman ne oluyor acaba diyorlar ya. Bana da sık sık geliyor kaç para kazanıyor bilmem ne falan diye zannediyorlar ki. Evet. Tazminat...
Tabii şaşkınlığa uğruyorlar. Bizim burada Kulya Karakolu sizce adresimiz oldu. Sürekli ya ben ya başka bir arkadaşımız, bazen karakolda da arkadaşlarımızla karşılaştığımız oluyor. O çıkıyor, ben giriyorum, ben çıkıyorum. Başka bir arkadaş mal varlığını yazıyor. Bir gün bir polis memuru adını vermeyeyim, çok da tatlı bir çocuk, Kayserili, baktı dedi ki ya dedi bu Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanların hepsinin dedi mal varlığı dedi yerlerde sürüyor ya, değinizi alacaklar.
Yani gerçekten ekonomik koşulların daha gülünç olduğu bir tabloda sizde tazminat davası açacak olanlar kaç paralık açayım diye bu saptamayı yapıyorlar aslında. Rutin bir saptama ama o da ayrıca gülünç bir hale geliyor. Çünkü ya, zenginler yoksullara açmış oluyor. Yandaş medyaya gitse.
Bir komedi de şu. Şimdi öyle abuk sabuk şeylere dava açıyorlar ki onların Yargıtay'dan döneceğini bal gibi biliyorlar. Bu İstanbul grubu Yargıtay'ki şöyle bir şey yapıyorlar. Yerel mahkemede atıyorum. Diyor ki bana 100 milyon versin. Ya da 100 bin versin, pardon. Milyonları da karıştırdık. 100 bin versin diyor ama mahkeme 10 bine indiriyor. Biz artık ezberledik, 10 bine indireceğini biliyoruz. Sebebi ne biliyor musun Enver? Çok komik. Yüksek yargıya gitmesin de istinafta kesinlesin diye. Çünkü 10 bine aşınca Yargıtay'a götürebiliyoruz. Evet. Ama o 10 binde kalınca sen onu yüksek yargıya götüremiyorsun mesela. Böyle bir saçmalık. Evet. Şimdi Fahrettin Altun bana bir dava açtı. 100 bin lira istiyordu. Ya dedim inşallah 100 bin liraya hükmederler. 10 bin liradan üstüne hükmederler. Çünkü Yargıtay'da bu kesin bozulur. Hukuk tarihine geçecek bir komedi. 10 bin liraya hükmettiler.
Tabii yukarı götürmemek için.
Yani götürmemek için. Şu anda istinaf bir senedir bu davayı karara bağlayamıyor. Çünkü böyle bir komedi olamaz. Kısaca anlatabilir miyim?
Tabii tabii.
Şimdi Ayşenur Aslan'ın programında Medya Mahallesi'nde Cumhuriyet'te Fahrettin Altun'un açtığı davayı sordum. Sürüyor, terörle mücadelede sürüyor. Arkadaşlarımız gidip geliyor dedim. Ya dedi nasıl terörle mücadelede böyle bir dava sürer ki, alt tarafı bir pergola davası. Dedim ki evinin adresini verdiğimiz için teröre işte yardımcı olmuş teröristlere. Örnek verdim, dedim ki ya ben Celalettin Cerrah İstanbul Emniyet Müdürüyken onun aldığı daireleri yazdım. Hangi maaşla bunları aldınız Sayın Cerrah diye manşetten verdik. Adam ertesi gün aradı, nasıl aldığını anlattı, ikna olmadım dedim. Yani hiç sıfır lira harcamanız lazım ki o zaman bile yine olmuyor. İşte kızım da yardım etti. Zaten maliyetine bana verdiler falan filan. Vallahi ben ikna almadım Sayın Cerrah dedim. Canın sağ olsun dedi. Ha bu arada dedi evimin adresini teröristlere kolaylık olsun diye mi verdiniz Miyase Hanım dedi. Dedim ki evinizin adresini vermedim. Kapı numaranız var, daire numaranız var, hangi blok olduğu var. Ama dedim. Evlerin pahasını öğrenmek için, millete anlatmak için hangi sitede olduğunu verdim. Ünlü siteler bunlar. Onu da vermek durumundaydım dedim. Yoksa ben dedim bu pahalı evleri nasıl tarif edecektim dedim. Ya canı sağ olsun, önemli değil mi? Terörist bulmak size bulur dedi ve adam dava açmadı. Ki terörden birinci derecede mağdur olabilecek bir isimdir yani İstanbul'da milletlidir olmak.
Evet tabii dedim ki, yani.
Fahrettin Altun için şunu söyledim. Dedim ki ya evinin adresi zaten yıkım kararında var. Yıkım ekibi gitmiş. resimler çekilmiş. Ayrıca orayı almak için vakıfların ihalesine katılmış. Vakıfların ihalesinde adres var. E ne yapalım dedim. Yani şimdi haber ne, nerede, kim, niçin? Bunu da vermezsen haber eksik kalıyor. Dedim çok uç bir örnek veriyorum Ayşenur Aslan'a. Absürt bir örnek veriyorum dedim. Şimdi dedim devlet memurunun biri. Bak Fahrettin Altun da demiyorum ha. Devlet memurunun biri. Manzarası güzel diye gitti Boğaz Köprüsü'nün ev yaptı. Yapamaz ya dedim. Varsayalım ki yaptı. E biz şimdi o resmini çekersek evin, devlet memurunun evinin adresi belli olacak. Boğaz Köprüsü'nün olduğu belli olacak diye haberi yapmayacak mıyız dedim. Anam ertesi gün bir tebligat avukatından bizim müvekkilimizin Boğaz Köprüsü'nde evi yoktur, iftira attınız diye dava. Dava bu. Ondan 10 bin lira kaybettim. Ya yüksek yargıya da gidemiyorum abi. İyi mi?
Şimdi şöyle bir tablo da var tabii, netice itibariyle içinde bulunduğumuz süreç seçim süreci bir taraftan da. Benim de tabii hapis cezası aldığım birçok dava olduğu için onları da böyle bekletiyoruz. Yani ben bekletmiyorum tabii, yargı bekletiyor. Ne zaman yürürlüğe koyar bilmiyorum. Fakat seçime gittiğimiz süreçte riskli bir döneme de girdik. Siyasi cinayetlere Türkiye alışık, keşke alışık olmasa. Ve geçen yılın son günlerinde gerçekleşmiş olan siyasi cinayetle ilgili de bugün tartışmalar sürüyor. Sen de bu konularda deneyimli bir gazetecisin Miyase. Önümüzdeki günler nasıl geçecek? Yani bir hayli tartışmalı isimler bugün ortada dolaşıyor ve ağırlıklı olarak da ülkücü camiada bir tartışma var. Ben sosyal medyadan takip ediyorum. Kim
ben
kimdi?
De ediyorum. Evet.
Çoğunu bilmiyorum. Ne diyorsun?
Ya bir kere şimdi şöyle bir şey, bu ülkücü camiada bugüne kadar, yani şu son 3 yılda kaç kişi saldırıyor bu ülkücülerin hedefi olarak? Yani
kendi içlerinde.
Kendi eski yol arkadaşlarını kaç tanesini darp ettiler sayısını ben unuttum. Yılmaz da evet. Yavuz Demir adam tut da Selçuk tut da kimleri ve hiçbir kınama yoktu hiçbirine. Ya en ufak bir kınama yoktu. Ya neden hep siz bu şiddet olaylarıyla yan yana geliyorsunuz? İkincisi kardeşim, kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, düşmanına dahi yani hasmına dahi şiddet uygulanırsa, ya zevairi kurtarmak için insan bir kınama yazar ya, ya da açıklama yapar. Bundan hiçbiri yok. İkincisi bu seçime giderken siz böyle bu pervasızlıkla sessizliği keserseniz, yarın o çok dilinizde doladığınız dış güçler de bir takım yaraları kaşıyıp bir takım eylemlere giriştiğinde o zaman size kimse inanmaz.
Evet, çok ben de gergin bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu iç hesaplaşmanın taraflarını biz dışarıdan okuyoruz ama meselenin derin olduğu ortada. Gözaltı sayısı 5'e çıktı. Ülke Ocakları Mersin İl Başkanı Yavuz Akgül açıklama yaptı. Fatih Altaylı bugünkü yazısında Sinan Ateş'in çevresine "benim kalemimi kırmışlar, haberi geldi, her an bir şey yapılabilir" dediğini de bu arada öne sürdü. Sedat Peker önce RT yaptı, sonra geri aldı. Sabah gazetesi gözaltı 11 diyor. Birçok yani tartışmalarda büyüyor. Garip yani, tabii iktidarda sonuçta ülkücü hareketin asıl kaynağı.
Emel'cim, Devlet Bahçeli ilk genel başkan olduğunda dedi ki ben ülkücüleri sokaktan kurtaracağım. Mafyoz ilişkilere son vereceğim dedi. Sol kesim bile aralarındaki ideolojik farklılığa rağmen aferin dedi. Kendisini alkışladı. Hatırlıyor musun bir Erciyes'teki Tekir Yaylası'ndaki bunların geleneksel kurultayında bir ülkücü bir uluma sesi çıkardı. Millet Bahçeli onun yanına gitti, dedi ki ne uluyorsun dedi. Ya dedi, bu adamı atın dedi partiden. Dedik ki MHP'de bir şeyler değişiyor. Fakat yanılmışız. Eskisinden beter oldu.
Bir de hesaplaşmanın boyutlarını kavramak da çok kolay değil. Çünkü o siyasi yapının kendi içinde bir terminoloji var. Bir dil var ve o dil ciddi bir dil ve şiddete yönelik bir dil. Çok insan gerginlikle izliyor tabii bunu.
Tabii bir de şöyle bir şey. geçmişte de bu yapılanların yani mesela disiplin süreci hiç işletilmedi. Mesela dedim ya benim hakkımda topladım, hafızamı zorladım, belleğimde 7 tane dava var. Bu davalardan bir tanesi şuydu mesela. İstanbul İl Başkanı, MHP İl Başkanı kendisinin parasını batırdığı için, daha doğrusu bir borsa aracı kurumu, bu borsa aracı kurumunun işlemlerine SPK yasak getirmiş. Yasak getirdiği için de onun müşterilerinin işte parası uzun süre orada kalacağı için batmışlar. Hı hı. Küçük yatırımcı perişan olmuş. Bunlardan MHP İl Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı bu borsa aracı kurumunu dağa kaldırmak demeyin de kaçırıyorlar silah tehdidiyle. Çekler senetler imzalıyorlar. Adamın Beykoz'da yalısı vardı, ben hatırlıyorum. Hı hı. Onun o yalısını, evlerini, barklarını, arsalarını senetler üzerlerine geçiriyorlar. Fakat küçük yatırımcı bir kuruş alamıyor. Ben açtım, adamın avukatıyla konuştum. Doğru dedi, kaçırdılar dedi ve bir sürü silah ve şeyler imzalanmış. Şimdi, adam evet yapıldı dedi. Mahkemeye işte dava açıldı, gittik. Ve bunlar bizim manşetten çıktı. Kaçırma olayı doğru. Bunlar inkar ediyorlar. Ben de hakime dedim ki mal varlıklarına bakın, hangi gün olmuş, devredilmiş. Ya ihraç edilmediler mesela. Bu normal koşullarda böyle bir siyasi partinin, herhangi bir siyasi, sağ sol fark etmez, siyasi etik kuralları gereği derhal silahlı adam kaçırmışsın, mal varlığına el koymuşsun. Derhal ihraç edilmesi gerekir değil mi? Yok.
Bakın Miyase, şöyle bir açıklama var. Yani bence iş derinleşiyor. Ülke Ocakları Mersin İl Başkanı Yavuz Akgül'ün de bir açıklaması var. Mesela bu da bence bir... Yani,
o da çok vahim, evet.
Neden bir gecede liderimiz Sayın Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı diye soruyor. Neden MHP Ülke Ocakları çatısı altından uzaklaştırıldı? Biraz aklınızı çalıştırın, kolayı seçmeyin diyor. Şimdi mesela ben aklımı ne kadar çalıştırırsam çalıştırayım, o ilişki ağını bilmediğim için ancak oraya soruyorum. Bu arada özellikle... Bazı gazetelerin siyasi angajmanlar içerisinde olduğu, olayı o anlamda köpürten gazeteciler olduğu, topluma yanlış bilgi yayıldığı ve iklimin daha da zehirlendiğine de tanık oluyoruz. Yani bir de böyle bir tablo var. Bir de ben bir şey daha...
Bir şey gizlerseniz spekülasyon artar.
Artar. Ama burada Miyase, benim gördüğüm, yani bu bütün bu işin dışında benim gördüğüm bir başka mesele daha var. O da şu... Şimdi şöyle bir ilginç tablo var. Bunu nasıl yorumlayacağını merak ediyorum. Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi %7 civarında bir oya sahip. Öyle görünüyor. Meral Akşener'in partisi ise gerçekte %14 civarında bir oya sahip. 13-14. Gerçi %19-20 diye yazanlar var ama doğru değil o. Neredeyse iki...
Katılmıyorum %18-19 olduğuna. Çünkü geçen seçimlerde de...
Yok. 14.
Evet.
Ben 14 olduğunu düşünüyorum. Onu konuşuruz. Ama şöyle bir tablo oluyor o zaman. Yani 14 orada, 7 burada koyduğun zaman 21-22 işte şeyi de koysanız üzerine, Ümit Bey'in Zafer Partisi'ni de koysanız, yani neredeyse Türkiye'de %25'lik bir ülkücü merkezli oy olduğu görülüyor. Ve Türkiye'yi şu anda dizayn eden oy da bu. Yani iki tarafta da var, iki tarafta da kilit. Bunu nasıl yorumluyorsun? Yani ülkücü seçmen, milliyetçi seçmen Türkiye'de sistemi kitlemiş gibi görünüyor.
Ya onu geçen Memduh Bayraktaroğlu da öyle yorumlamıştı. Şimdi tabii bunların hepsinin ülkücü olduğu söylenemez. Yani İYİ Parti'de benim de tanıdıklarım var, şeylerim var. Biraz merkez sağ sanki İYİ Parti'de toplanıyor gibi bir durum, ama partinin kurucuları ülkücü oldukları için onlar bu durumdan çok hoşnut değiller. Yani tabanda oy versinler ama merkez sağa oy verenler partinin yönetim kademelerinde de belirleyici olmasınlar. Yani İYİ Parti'nin o oy oranına bakarak onların ülkücü oyu olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Mesela geçen seçimlere baktığımızda İşte öyle adaylar gösterdi ki ve öyle yüksek oy oranları aldı ki Kadıköy'de, Beşiktaş'ta CHP'nin en güçlü olduğu yerlerde %14-18 oy aldığı oldu. Bunların ülkücü olduğunu sanmıyorum. Yani merkez sağ oy verenler. Ya da hayır, durum da oluyor. Yani
partilerin seçmeni değilse bile dediğin gibi yönetici, yani mesela Koray Aydın Bey'in olduğu bir siyasi yapıda, kritik yerde kimse ülkücü kimliğinden kuşku duymaz. Yani siz istediğiniz
parti
kadar...
Parti yönetimi öyle.
Evet, onu kastediyorum.
Evet, parti yönetimi ülkücü ama oy veren seçmenin büyük çoğunluğu bence merkez sağ.
Ya Miyase, şöyle bir şey düşünsene. Hangi kurultaydı hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam Koray Aydın Bey, Ümit Özdağ Bey, Devlet Bahçeli Bey, bir aday daha vardı galiba. Beraber yarışıyorlardı. Yani üçü şimdi farklı partilere kimlik veriyor. Bu yani Türkiye'de ülkücü hesaplaşmasının bir nedeninin de bu pasta mıdır sorusunu...
Büyük bir olasılıkla budur.
Budur değil mi? Son bir şey daha soracağım. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Türkiye'de istatistik dediğimiz şey neyi istiyorsan onu gösterir sana. Ve pek çok kuruluş var şu anda, anket kuruluşu var. Ve bunlar acayip anketler yapıyorlar. Ve süreci manipüle etme bağlamında da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bugün bir anket gördüm. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi %22'yi bir türlü geçemiyor. 1000 yıldır 23'ü geçemiyor. Ama bir bakıyorsunuz ki İYİ Parti %20'lere gelmiş. Ne düşünüyorsun bu konuda anket ve manipülasyonlarla ilgili?
Az önce de odamdaki bir abimizle bunu konuştuk. Geçmiş hatıraları da böyle bu anket çalışıyor. Bir kere anket kim adına yapıyor? Parasını kim veriyor? Bu önemli sorunu belirtmek zorunda anket sahibi. Ben şu müşterimin isteği üzerine ona yönelik yaptım. Bunlar beleş bedava yapılan işler değil. Çoğunlukla da belediye başkanları bu işin gerisinde duruyor. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle.
Hı hı.
Çünkü belediye kaynakları genelde bu anket işlerine çok para aktarır, meraklıdırlar. Ve bunlar ekmek teknesidir anket şirketlerinin.
Hı hı.
Hata payı %1-2, maksimum 3 olur. %10-15 hata payı olur mu? Bizdeki olmaz. Anket şirketlerinin tamamı neredeyse her seçimde %10-15 yanılıyor. Ertesi seçimde bir daha boy gösteriyor. Ben olsam o dükkanı kapatırım.
Doğrusu o zaten.
Yani demin burada eski siyasetçi bir abimizle konuşuyorduk. 89 seçimini örnek verdim. O zaman 4 tane şirket vardı Türkiye'de. Kamar, PR, Gallup, bir de işte Taran Erdem'in şirketi.
Hı hı.
Bir tane de küçük bir şirket, adını şu anda anımsamıyorum. O zaman büyük gazetelerin her biri bu şirketlerden biriyle anlaşmış. İşte Kamar'la Hürriyet, Sabah'la PR, işte Milliyet, Tarhan Bey'in şirketi Konda'yla anlaşmış. Ben de Günaydın gazetesine çalışıyorum. Ya Günaydın da o zaman bir atılım yapmış, günde 1 milyon satıyor. Bize şirket kalmadı. Sonra Osman Ararat dedi ki, ya benim bir arkadaşım var dedi, Ali Eşref Turan. Dedi ki, bu daha önce DİSK'te uzman olarak çalışıyordu. DİSK'in araştırma ofisinde. Sonra İSEÇ'e gitti. Orada bu işin eğitimini aldı. Yeni şirket kurdu dedi, anket şirketi. İsterseniz gelsin bir konuşalım. Dediler ki, yap kardeşim anketini. O arada her hafta diğer o 3 büyük 4 büyük şirket anketlerini yayınlıyor. Kimisinde Dalan %60 kazanıyor. Kimisinde %55. Kimisinde işte en insaflı Emre Kongar'ın başında bulunduğu şirkette da %48 diyordu Dalan kazanacak. Sözde Noisa %22'lerden yukarı çıkmıyor. Bu adamcağız geldi, dedi ki Sözen açık ara kazanıyor dedi. Gazeteye bir bomba düştü. Herkesin dedi ki, ya bu adam kafayı yemiş. Hatta rahmetli bir abimiz, meslek büyüğümüz dedi ki, ben 4 ikramiyesine bahse girerim ya dedi, bu adam bu işi bilmiyor, gönderin gitsin. Asil Nadir'e telefon açıldı, o zaman Asil Nadir sahibi. Dedi ki, ya benim belediyeyle işim yok. Ben plaza da almadım, villa da almadım dedi. Bir daha çek etsin, verin parasını. İkinci kez çek etsin. Adam gitti geldi, ikinci kez çek etsin. Dedi ki, Sözen arayı açtı. Gazete korktu. Çünkü öbür şirketler o kadar açık ara rakamlar veriyorlar ki. Ya dedi, kafa kafaya ve burun farkıyla kafa kafaya verelim. Rezil olmak var dedi. Ve adam doğru bildi, Sözen açık ara kazandı.
Evet. Evet.
Hayır, yani şimdi ondan sonra da oldu. Bir CHP'nin baraja takıldığı dönemde şu anda bir televizyon programında, yandaş bir televizyon programında daimi konuk olan bir araştırma şirketinin patronu Adnan Polat'a bedeli mukabilinde araştırma yapmış. Cumhuriyet'tekiler de Adnan Polat'ı sevdikleri için manşete çekiyor. Ya yapmayın etmeyin dedim. Mümkün değil, partisi baraja takılacak da aday kazanacak. Nasıl olacak bu? Kazanan %27-28 o bantta kazanır. Parti baraja takılıyorsa bu adam partisinden 18 puan farkla mı oy alacak? Yani dedim rezil oluruz, sakın yapmayın böyle bir şey. Ve rezil olduk.
evet, yani bunların bu işler böyle. Miyase, çok teşekkür ediyorum yayınımıza konuk oldun. Umarım memleketin derli toplu günlerini de konuşuruz. Çok teşekkürler.
İnşallah. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Kerim.
Alo, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Şimdi ilk başta Miyase Hanım'ın konuşmasına şey yapmadan önce yaklaşık 27 dakikadır telefonda bekliyorum. Ama iyi ki de beklemişim. En iyi 27 dakikam. Hani telefona bağlanmadan önce diyecektim ki o 50 lira otopark parası verdiğim yer 100 lira olmuş. İşte ben bu arada avukatım meslek olarak. 18 lira 95 lira verdiğim baro pulum 60 lira olmuş falan gibi yüzeysel şeylerden konuşacaktım. Popülist konuşmalardan bahsedecektim ama beni daha derin bir konuşmaya sevk ettiği için Miyase Hanım'a teşekkür ediyorum. Bu buyurun. Fahrettin Altun'un 100.000 TL'lik açmış olduğu dava eğer bir manevi tazminat davasıysa ve 10.000 TL'ye hükmettiyse mahkeme, aslında şu anlama geliyor Miyase Hanım için. 9 Miyase Hanım haklı, 1 Fahrettin Altun haklı demek. Yani burada da karşı vekalet ücreti talebi olabilir Miyase Hanım'ın. Avukatına buradan kendisine söylüyorum, iletsin ve Fahrettin Altun'dan karşı vekalet ücreti alabilir. Yani burada Miyase Hanım'ın lehine bir durum söz konusu. Tabii manevi tazminat davası açtıysa. Diğer bahsetmek istediğim bir husus da bu devlet memuru, hani Boğaz kenarında dedi ya, bir yalısı varsa ve ben bunun fotoğrafını çekemeyecek miyim diye. Burada Amerika'da çok ünlü bir dava var. Ben bilişim hukuku alanında da çalıştığım için çok fazla vaktinizi almayacağım. Streisand var ya, bizim bildiğimiz Barbara Streisand.
Evet.
Barbara Streisand'ın bir yalısı var. Barbara Streisand'ın yalısını gidiyor dandik bir gazeteci internette sadece fotoğrafını çekiyor ve yayınlıyor. Sonra Barbara Streisand da benim bu malikanemi yayınlayamazsınız diye dava açıyor gazeteciye. O dandik gazetecinin haberi bir ünlü oluyor. Bir ünlü oluyor. Bütün Amerika bunu konuşmaya başlıyor. Bunun adı da Streisand Effect. Yani Streisand etkisi. Bu Streisand etkisini şu yüzden söylüyorum. Devlet memurunun ve Barbara Streisand'ın bu konuda herhangi bir farkı olmayacağı için fotoğrafını çekebilir. Hukuken uluslararası bir mecrada bile artık kanıtlanmış bir durumdur. Bunun da emsal kararları vardır. Devlet memurunun da fotoğrafı çekilebilir. İki, ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Artık Enver kusura bakma, 29. dakikama giriyorum. O yüzden biraz uzun şey yaptım ama bu davalar var ya, hani hakaret davalarına yine evet, maruz kaldı evet, dedi Miyase Hanım. Ekrem İmamoğlu ahmak dedi diye biliyorsunuz siyasi kariyerini bitirmeye çalıştılar. Bana evet, bir gün bu sosyal medya platformlarından bir tanesinde bir rastgele birisi hakarette bulunmuş. Onun bunun evladı demiş. Savcıya gittim. Ben de dedim ki sayın savcım dedim, buna dedim takipsizlik vermişsiniz. Size dedim böyle dedim, hakaret olsa ayıp günah değil mi dedim. Neden dedim yani böyle bir şey yaptınız, takipsizlik kararı verdiniz. Bana ne yaptı biliyor musunuz? Prosunu yaktı, bacak bacak üstüne attı odasında ve dedi ki bir nefes alarak, bu arada sigara içmek sağlığa zararlıdır. Bir nefes alarak dedi ki ya biz onu görmemişizdir, kusura bakmayın, mahkemede suç cezada itiraz edersiniz dedi. Yani bu kadar rahat olabilen savcılar ne oldu da bu kadar çabuk harekete geçip Ekrem İmamoğlu hakkında sonradan terfi aldı bu şeyi yapanlar? Maalesef hukuk şöyle bir noktaya evrildi. İstediğimiz yere lastik gibi çekebiliyoruz.
Kerim, çok Kerim, çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir diğer konuğumuza geçeceğim. Hukukla ilgili bir gün ben de sana anlattığım zaman davalarımı 29 değil 129 dakika dinleyeceksin. Yarın erteleyelim. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. 0212-89-30-43'ten bizi aramaya devam edebilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşım hem şair hem oyuncu hem de yönetmen, tiyatro yönetmeni Orhan Alkaya bizde olacak. Orhan merhaba. Orhan merhaba. Arkadaşlar Orhan Alkaya yayından düşmüş olabilir mi? Sevgili Orhan Alkaya merhaba. Bence tekrardan bir daha bağlayalım. Evet, hukuk açmazları Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi ve hukukta bir ölçü sorunu olduğu açık. Yargının siyasallaşması sorunu açık ama daha da fenası insanların bunun istisna olduğunu değil genel hüküm olduğunu düşünmesi. Yani yargıya dair kuşkuların alabildiğine artması. Kuşku da denemez aslında buna. Örnekler o kadar çok ki bu negatif örneklerden dolayı insanlar maalesef pek de kendilerini iyi hissediyor diyemeyiz bu olup bitenler karşısında. Neden? Çünkü önümüzde devasa sorunlar, devasa davalar var ve birbiriyle çelişen sonuçlar var. Ben Davalarım diye bir kitap yazmayı düşünüyorum. Aziz Nesin'e gönderme yaparak benim de davalarımın son derece renkli ve ilginç olduğunu da söylemem gerekir işin doğrusu. Sevgili Orhan merhaba.
Merhaba.
Orhan Alkaya ile beraberiz. Arkadaşlar müziği biraz alırsanız Orhan'ı daha net duracağım. 2022'yi bitirdik. Seçim sürecine giriyoruz ve aydınların da üzerindeki baskı giderek artıyor. Neler düşünüyorsun? Senin halet rüyan nasıl bu süreçte? Orhan? Sevgili arkadaşlar Orhan Alkaya'ya ulaşamıyor muyuz? Peki sevgili Alkaya'nın telefonunda bir sorun var. Bir daha deneyeceğiz.
Yok. Duyuyorum.
Şu anda konuşabiliyoruz değil mi? Duyuyorsun.
Ha.
Alo. Orhan Alkaya'yla neden ben konuşuyorum? Siz duyuyor musunuz çocuklar? Ben duyamıyorum. Peki tamam, bir daha deneyeceğiz o zaman. 0212-809-3043 0212-809-3043. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan diğer. Bu arada ben bilmiyordum ama arkadaşlarım uyardılar. Bugün sevgili Barış Manço'nun da yaş günüymüş. Konuşacağız. Öbür gün ne konuşacağız, bize ne gelecek, ne yaşayacağız diye düşünürseniz ayın 5'indeki toplantıyla ilgili olarak hep birlikte uzun uzun konuşacağımızı söyleyebilirim. Çünkü Altılı Masa'nın o toplantısı herhalde yoğun bir bilgi akışına da neden olacak dışarıya dair. Bunun da altını çizmek isterim. Çünkü herkes bu olağanüstü koşullarda geçen hafta yapılan ikili masa meselesinde neler oldu, neler bitti onları bekliyor. Biz de onunla ilgili yayınlar yapmaya devam edeceğiz açıkçası. Bu arada 0212-89-30-43'ten bana ulaşmaya devam edebilirsiniz. Son kez Orhan Alkaya'yı bir kez daha deniyorum. Sevgili Orhan merhaba.
Merhaba Enver. Bu son kez mi?
Yok yani son kez deniyorum. Olmazsa seni direkt ben evden arayacağım.
Tamam. Yok evde değilim. İstanbul dışındayım.
Öyle mi? Sevgili Orhan, genellikle ben Türkiye'nin bu siyasi çekişme döneminde sanatçılarla da konuşarak bir ölçü koymaya çalışıyorum. Sence 2023'e devrettiğimiz en büyük sorun ne? Bana kalırsa kadın meselesi, tarikat, cemaat meselesi en büyük sorunların başında ama herhalde ifade özgürlüğü ve sanatsal özgürlük es geçiliyor. O olmadığı için bütün bunlar oluyor diye de düşünüyorum. Sen nasıl tahlil edersin?
Yani Türkiye için konuşuyorsak eğer, yani dünya ölçeğinde konuşuyorsak Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere söyleyeceğim çok şey var ama Türkiye ölçeğinde konuşuyorsak en önemli mesele 2023 yılının içerisinde yapılacak olan erken ya da yani erken olması tabii hiledir söyleyeyim. Erken yapılması hiledir. Hileli ya da hilesiz seçimin sonuçlarıdır. 2022'den devrettiğimiz şeyler çok ağır. Türkiye'deki pedofili vakaları açığa çıktı. Deşifre oldu ve belli bir kesim burada ciddi bir biçimde zan altında. Bu zandan kurtulmaya çalışıyorlar. Her çalışmalarında daha beter battıklarını görüyorum. Bu tamamen cezai tedbirlerle çözülebilecek bir meseledir. Çok açıkça cezai tedbirlere sempatiyle bakan biri olmamakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin pedofili ve ensest vakalarında büyük bir gerileme yaratmasının tek nedeni cezai müeyyidelerin arttırılmasıydı. Kadın cinayetleri keza aynı bağlamda değerlendirilebilir. Türkiye'nin ekonomik kaynaklarının yağmalanmış olması, Merkez Bankası'nın eksi rezervde olması ve bunun çok ciddi bir enflasyon olarak, yani tarihte görülmüş en üst düzey enflasyon olarak piyasalara yansıması, dolayısıyla tüketiciye yansıması. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde bir sistem bunalımı ile karşı karşıyayız. Bir sistem çöktü, adını koymamız lazım. Adını 2023'te koymak zorunda Türkiye. Türkiye ciddi bir ülkedir. Türkiye devrimle kurulmuş bir ülkedir.
Orhan, bir şey söylemek istiyorum.
Bir imparatorluğun üzerine kurulmuş bir ülkedir.
Orhan, burada şöyle ilginç bir tavır var sevgili Orhan. Durum var da, tarihsel denk gelme mi denir buna, ne denir bilemem ama 2023, 1923'ün ardından ikinci yüzyıl diye adlandırılan ve herkesin de bu konuyla ilgili beyannameler hazırladığı bir dönem. Ben kendi payıma hazırlanan beyannamelerin hiçbirisinde kendimi göremiyorum. Çünkü bence çok temel mesele ortadan kalkıyor. Emek meselesi, sınıf meselesi tartışılmıyor. Özgürlükler tartışılmıyor vesaire. Bu 2023 aslında bir yandan cumhuriyetin tamamen kimlik değiştirmesi de olabileceği gibi yeni bir cumhuriyet kurulma, yani daha çoğulcu, daha özgür bir cumhuriyet kurulması açısından da bir süreç olabilir. Toplumsal bunalımlar bazen anlamlı ve olumlu çıkışlar da doğuruyor. Bu konuda ne söylersin?
Yani şuna katılıyorum. Emek yoğun ve emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği bir toplumsal ve ekonomik hayatın oluşturulması bizim en büyük hedefimiz. Biz derken biz sosyalistleri, biz vicdanlı insanları kastediyoruz. Şu anda hiçbir şey bizi tam olarak tatmin etmeyebilir ama bizim bir felaketten kurtulmamız lazım. Bu felaketten kurtulmanın tek yolu da 2023 seçimlerinde olabilecek en yüksek farkla, ki ben bunu 60-40 olarak görüyorum. Beğenip beğenmeme opsiyonumu saklı tutarak mevcut muhalefetin 23 seçimlerini kazanması gerekiyor. Buna inanıyorum. Aksi takdirde Türkiye'nin bu dağılmışlığı, bu destatiko içinde oluşu çok tehlikeli yerlere götürebilir hepimizi.
Peki senin de çok duyarlı olduğun, benim de öteden beri dile getirdiğim bir mesele var. Bence bu seçime kimlik verecek olan, yani kararı belirleyecek olan mesele de o. Kürt seçmen. Şimdi Türkiye'de gençlerin, Kürt gençlerinin giderek duygu bağı, aidiyet duygusu ayrıca azalıyor maalesef. Bunu görüyoruz birçok sebepten dolayı. Genel olarak gençlerin yurtlarıyla ilgili bağ kopuyor. İşsizlik sorunları var, ifade özgürlüğü sorunları var. Var oğlu var, birçok sorun var. Ancak Kürt meselesi daha katmerli bir sorun. Yani seçilecek adayın kim olduğu sorusu üzerinden konuşursak, eleştiri hakkımı saklı tutarak, Kürt seçmenin de oy vereceği bir aday olması lazım geldiğini düşünüyorum. Bu bağlamda sen masanın çıkaracağı aday, Kürt siyasetinin tutumu hakkında ne düşünüyorsun? İki çevreyi de bilen birisi olarak.
Şimdi bana sorsalar kimi çıkartalım diye söyleyeceğim isim ikna edici olmayabilir ama benim açımdan ideal isimdir. Ama ikili altılı masadan çıkacak olan ismin çok da tehlikeli bir isim olmayacağını, bunu hatıralarımızda kötü bir yer tutan Ekmelettin İhsanoğlu bağlamında söylüyorum. Muharrem'i katmıyorum. O da bir problem. Ama orada problem çok yönlü. Şu anda görünen Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilecek. Bu şu anda görünen. Büyük bir hata yapılmadığı takdirde. Ben Türkiye'nin en deneyimli, en olgun, en akıllı seçmen grubunu oluşturan HDP seçmen grubunu şu perspektiften bakacağından eminim. Bulgarize etmek istemem ama bir fıkrayla söyleyeyim. Bektaşi'ye iki tane testi koymuşlar, şarap var içinde. Üstad demişler, hangisi daha iyi, bir tadıp bakar mısın? Bir tanesinden bir yudum içmiş, öbürünü göstermiş, bu demiş. Üstad onu daha tatmadın demişler. Bundan daha kötü olamaz demiş.
Ölçüyü oradan koyuyorum diyorsun. Güzel, ironisi de.
Hep böyle gidecek ama yani Bolsonaro karşısında Lula ucu ucuna kazandı ama buradan kazandı. Çok ciddi bir arka planı vardı. Bolsonaro'nun, bizim tırnağımız içinde söyleyeyim, sadatı vardı.
Vardı, evet. Bu arada bir bilgi vermek istiyorum.
Sokakları denediler biliyorsun. Sokakta terörü denediler.
Doğru.
Ama Brezilya kurtuldu. Türkiye'nin de kurtulması lazım.
Bu arada son dakika bilgisini verelim. Yoğun sis nedeniyle Anadolu Jet Sabiha Gökçen'deki kalkış ve inişli 48 uçuşunu iptal etmiş. Demek ki bu sis giderek daha da baskın bir hale gelecek. Ara bir not. Peki Orhan, bir de senin bu şair, aktör, sanatçı tarafınla ilgili de zedelenmiş, incinmiş taraflar bunlar genellikle. Türkiye'de öyle bir hale geldi ki ifade özgürlüğü sorununu falan kenara koyuyor. Sansürü falan. Bir de öyle umulmadık isimler, öyle destekler verdiler ki siyasi iktidara, insan şaşırıp kalıyor. Bu dönemde birbiriyle selam sabah kesenler, mahalleleri ayıranlar, kavga edenler falan oldu. Bu da pek rastlanan bir durum değildi. Aydın sorunu, şair, yazar, sanatçı sorunu hakkında ne diyeceksin?
Vallahi entelektüel kavramını ben Sartre'dan kavrarım. Sartre şunu söyler, entelektüel kavramının ortaya çıktığı dönem Emil Zola'nın Dreyfus davasına çok az insanla birlikte müdahil olması ve Dreyfus'u savunmasıdır. Ne kadar kültürlü bilgili olursa olsun, olması şart. Entelektüel için gereken tavır almasıdır. Ben bu tavrı almayan birine aydın, entelektüel, aydın başka bir şey, o münevverden türüyor tabii de. Demem. Çok bilgilidir, çok kültürlüdür, çok saygındır ama
hiçbir toplumsal adı tavır almıyorsa ben ona entelektüel ya da aydın demem.
Ben de aynı kanıdayım tabii bu arada.
Buradan çıkarak söyleyeyim. Yani biz kafamızı dik tuttuk. Bu da kafamız yere eğilmediği içindi. Diğer arkadaşlar için üzülüyorum. Benim de yakın arkadaşım olanlar var zamanında. Üzülüyorum. Güç karşısında bu kadar teslimiyet. Yeryüzü yaşamasında biraz daha varsıl olmak içinse eğer değmezdi. Değmeyeceğini onlar da biliyorlardır da anlamadılar daha. Umarım 2023'te bunu da anlamaya başlayacaklar.
Tabii anladıkları zaman başka bir mesele daha var. Ben de sana bir ekleme yapmak istiyorum. Katılır mısın bilmiyorum. Bence aydının bir görevi de yani bilgili olan dediğin gibi entelektüel seviye çıta anlamında şunu söyleyelim. Batı'da entelektüel, aydında eş anlamlı olarak kullanılıyor. Bizde bu ayrım var.
Bizde olan bir kavram canım.
Ha, bizde olan bir kavram. Ama kabaca şunu söylemek gerekiyor. Bir yandan da bellek meselesidir. Entelektüel olma, aydın olma meselesi. Yani evet. dünü halk unutabilir. Bunda bir şey olmayabilir. Günlük hayatta unutabilir. Ama büyük fotoğrafa baktığımız zaman aydın hatırlatır. Bilmiyorum buna katılır mısın? Önüne koymak gerekir günü geldiğinde bunu. Ben bunun yapılması lazım geldiğinde düşünüyorum açıkçası.
Enver'cim seninle küçük bir yerde ayrışabiliriz. Ben dakika başı hatırlatmak istemem. İnsanların zaaflarına saygı duyarım. Mesela Leonid Andreev şöyle bir şiirinde bir bölüm vardı. Ben çok severim o bölümü. Finaliydi galiba. Sazımı hiç satmadım ama amansız kader beni korkutunca sazından falsolu bir ses çıkmadı da diyemem. Şimdi hata insana ait. Ama bu organize kötülükle bitişiyorsa o zaman işler değişiyor tabii. O zaman ne yapıyoruz? O defteri kapatıyoruz.
Benim de buradaki kanaatim şu. Bireysel konularda insanın hata yapması anlaşılabilir. Toplumsal konularda öngörü yanılsaması da belli ölçüde anlaşılabilir. Ama örneğin burada ben işte Orhan Alkaya'yı yayına bağladığım vakit Orhan Alkaya ile ilgili ne düşünüyorum? Şunca yıldır Türkiye tiyatrosuna katkı yapmış, şunca şiir yazmış, düşünmüş, etmiş. İnsanlar da ikimiz konuştuğu için kulak veriyor. Yani yanılma payı, kusur payı da düşük olsun diye bekler insan. Bu anlamda söylüyorum. Yani ısrarla ve inatla bir süreci görmezden geliyorsa bu bir sorundur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum?
Ben de çok hatalar yaptım. Ama herkes bu kadar hata yapmış olamaz. Dolayısıyla yani ben vahim hatalar yapmadım en azından.
Onu kastediyorum.
Bu da belki hani doğrultumdan gelen bir şeydi. Ben affedici bir insanımdır. Ama affetmeyeceğim insanlar var. Organize kötülükle buluşan ve onu savunan insanları dilime pelesenk etmem ama siler atarım bak. Bu kadar net. 40 yıllık arkadaşım da olsa fark etmez. Yani bir tane arkadaşım var, adını vermeyeceğim. Çok sevdiğim biriydi hem de. Yenikapı mitinginde Rabia işareti yaparken gördüğümde kapattım defterini. Adını bile anmıyorum.
Evet. O işaret nasıl olsa duruyordur. Birileri bulur. Çok teşekkür ediyorum sevgili Orhan Alkaya. Yayına konuk oldun.
Kolay
görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet değerli dostlar, saatlerimizi 20.10 yaptık. Yavaş yavaş toparlayacağız programı. Son bir telefon alabiliriz belki. 0212 809 3043. Barış Manço'nun da doğum gününü kutlamış olalım bu vesileyle. 0212 809 3043'ten bana ulaşabilirsiniz. Son bir telefon alacağız. Bugünden yarına ne kalacak? Altılı Masa tartışmaları kalacak. Bu hafta Altılı Masa'da ne olup ne bittiğini konuşmamız üzerine çok tartışma olacak. Ben bugün açtığım birkaç telefonda belli bir bilgi elde ettim ama her şeye rağmen bu tablonun ne olacağını da göreceğiz. Saatlerimiz tekrar ediyorum. Saat 20.10 11 oldu. 20, 11, 20, 12'ye doğru giderken son bir telefon alacağım. Ali Halil 0212 809 30 43. 0... Duymadım, bir daha söyle. Necil. Evet. Buyurun Necil.
Evet. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Şimdi öncelikle yayınlar güzel gidiyor, onu söyleyeyim. İzliyoruz. Epey de izleyen var anladığım kadarıyla. Ben bu özgürlük konusunda bir iki cümle söylemek istiyorum.
Buyurun.
Özgürlük insanların, hayvanların, tüm canlıların aslında birincil olacak bir önceliği. Şimdi bunu söyledikten sonra da yok başı bağlıymış, yok başı açıkmış, yok onu söylemiş, yok bunu söylemiş. Bunlar ikinci plana düşüyor. Bunları yapan herkes, yani bu tür kararları kendileri için veren herkes önce kendi özgürlüklerinin sınırlarını düşünmesi lazım. Özgürlük kırmızı çizgimiz, özgürlük tanımlanmış durumda. Ve özgürlük hiçbir şekilde elimizden alınamayacak. Umutlarımızı da hiç kimse apartamayacak. İyi yıllar. Mutlu yıllar.
Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar, sevgili Ali ve Halil'le yaptık bugünkü yayını. Her gün katılımlarınız biraz daha artıyor. Bize gelen iletileriniz de artıyor. Bunların tamamını da değerlendiriyoruz. Diyeceksiniz ki eskiden daha çok biz konuşuyorduk. Bu aralar konukların da çok sık oluyor. Doğru. Çünkü Türkiye'nin çalkantılı döneminde zaman zaman işte aydınlar ne düşünüyor, zaman zaman sanatçılar ne düşünüyor, siyasetçiler, gazeteciler ne düşünüyor, kulis bilgileri nelerdir diye de size ulaşmaya çalışıyoruz. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın sabah saat 11'de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal benim YouTube kanalımda konuk olacak. 18.30'da da radyoda sizlerle olacağız. Hepinize kazasız belasız yolculuklar ve asla hasara uğramamış yoldaşlıklar diliyorum. Hoşçakalın.
Aşkımız bir masalmış bir tanem, dış yerine gerçekmiş yaşanan.